Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp, merhaba.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Gene spor adına epey kavga gürültü kopuyor ortalıkta. Onları konuşacağız biraz, değil mi?
Öyle yapalım. Hani bazen çok uluslararası oluyoruz. Bu sefer Türkiye'de yine bir karışıklık var gördüğüm kadarıyla. Hani futbolun sağ içinden çok, yani sağ içindeki mevzu hakem konuşuluyor. Ve kulüpler arasında da müthiş bir didişim var gördüğüm kadarıyla. Yani sosyal medya üzerinden troller gibi atışan Türkiye'nin en büyük kulüpleri var. Yani karşılıklı tavır koymalar böyle müthiş yani. Bir de bunun şey olduğu zannediliyor. Ne güzel, ne güzel laf koydu falan böyle yani. Şey, seviye bu. Taraftar gözünde ve işte birkaç milyon sosyal medya üzerindeki birkaç milyon taraftarımıza şey gözükelim. Nasıl diyelim? Bu sosyal medyada ne kadar da atiyiz falan, bunu gösterelim tavrı var. Şey tamamen unutulmuş durumda. Hani iyi oynuyor muyuz, kötü oynuyor muyuz? Nasıl yönetiyoruz bu işi falan? O unutuldu. Bir kulüp bir şey yazıyor, öbürü ona cevap yazıyor falan, mentionlayarak yani.
Konu nedir yani, peki? Yani nereden
konu başlıyor? İşte tipik, yani bu kulüpler kötü yönetiliyor hepsi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, hatta rezalet yönetiliyorlar. Bu başarısızlığı atacak bir şey lazım. Ne oluyor? Tabii ki Türkiye'deki günah kişisi biliyorsunuz hakem. Hiç hakemler beğenilmez. Yani o uzaktan görüyorum böyle işte futbol yorumcusu. Yani Türkiye'de işte kötü yapılıp da devam edilen hiç hakemlik falan gibi büyük büyük böyle laflar. Yani rahat bırakın da adamlar yönetsinler maçlarını. Yıllardır aynı şey. Yani ben bildim bile, şimdi daha da fazla oldu. Yani 30 yıldır, 35 yıldır böyle herhalde. Ondan önceki 35 yılda da böyleydi. Yani Türkiye'de hakemler rahat bırakılmaz. Üzerlerine müthiş bir baskı olur. Hakemlere görev veren kurum Türkiye Futbol Federasyonu bile savunmaz onları. İşte hakeme düdüğü astırılır falan. Çeşitli şeyler yapılır hakemlere. Hakemlere karşı yani. Yılda da, eskiden tabii şöyleydi. Her büyük takımların bir sırası vardı. Her yıl büyük takımlar böyle bir herkes bir çıkış yapardı. İşte ne bileyim 7. hafta Fenerbahçe, 20. hafta Beşiktaş, 25. hafta Galatasaray falan. Sırayı değiştirin. Sırası çok önemli değil ve bir hakeme bir tepki gösterir. Onun tabii anlamı şu aslında. Ben yani biz sopayı gösteriyoruz size. Yani maçlarımızı da bize, bizim lehimize çalın demek bu yani. Hakem kararını beğenmemek. Hakem her yerde hata yapıyor. İşte böyle olunca da hakemlerin üzerinde hep büyük bir baskı olur ama şimdi şey oldu yani, iki haftada bir, üç haftada bir, bu müthiş sıklığı arttı benim gördüğüm bu son yıllarda. Yani sağ içinde oynanan oyunun seviyesi düştükçe, bu kulüpler kötü yönetildikçe başvurulan çok önemli bir koz oldu bu. Bir hakeme veriştirelim de veriştirirken ama rakibimizin, bir de rakibimize de veriştirelim. Yani siz ne kadar faydalandınız bu hakemlerden. Yani bu hafta öyle oluyor işte. Yani işte bir takım geçen hafta kendine yapılanı unutuyor mesela. Bu hafta Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında, hafta içi olan maçta hakemin Fenerbahçe lehine bir takım hatalar yaptığı iddiası var rakiplerin. Onun üzerine işte başta Galatasaray falan bir tepki gösteriliyor. Yani şu hafta sonu ne olacak? Bu sefer Galatasaray lehine olacak mesela. Öbürleri veryansı edecek. Böyle bir saçma sapan bir düzen gidip devam
hiç
ediyor.
Değişmeden devam ediyor. İşin en ilginç tarafı bu bence. Benim gençliğimden beri de böyleydi zaten.
İşte şimdi ben 35 yıl dedim. Siz önceki bir kaç yılı, bir 30 yılı daha mı ekledik? İşte 25 evet. Yılı daha ekledik mesela. Üzerine yani. Demek ki işte 55-60 yıl. Neyse.
Çok ani cenapsın, tamam.
Şöyle ki mesela şöyle bir de ha, işte sosyal medyadaki bir geniş kitle var. Bu kulüplerin takipçilerini de biliyoruz yani, işte 5 6 7 8 milyon falan takipçileri var galiba. Hani böyle hep uluslararası ölçeklerde de yüksek çıkıyor. biraz Türkiye'nin nüfusu sayesinde bu tabii. Çünkü işte dünyadaki büyük kulüplerin sosyal medya takipçileri ağırlıklı kendi ülkelerinden değil, tüm dünyadan. Yani bu İngiliz takımları için de böyle. Türk takımları Türkiye'nin nüfusu sayesinde şey gözüküyor. Takipçileri çok, etkileşim fazla, ama etkileşim işte hep böyle şey. Gereksiz işlerden yani. Bir başarıdan dolayı değil pek maalesef. Onu da kullanarak böyle bir garip bir ortam yaratıyorlar. Yani o sosyal medyanın da gazına gelerek. Ve şu var mesela, hani çok garip bulduğum tepkilerden biri. Ben işte İngiltere'ye geleli 2,5 yıl oldu. Yani buradaki sürede görüyorum. Böyle işte birkaç ayda bir bir takımın taraftarı daha da büyük böyle sinirleniyor, kabarıyor ve şey, işte yayıncıyı protesto, 1000 aboneliklerimizi bitirelim falan. Kulüpler de buna bir şey demiyor. Hatta destekliyorlar neredeyse yani. Kulüplerin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun iş ortağı sayabileceğimiz Dijitürk, Türkiye'deki yayıncıyı protesto etmek için kampanya yapılıyor mesela. Ya şunu anlayamadı Türkiye'deki kulüpler. Yayıncı çok önemli bir iş ortakları, bir rakipleri değil. Bu tüm Avrupa'da böyle değerlendirilir. Çünkü ciddi para veriyor, ciddi bir yayın anlaşması yapılıyor. Onunla birlikte maçları daha iyi getirmek, daha iyi hale getirmek, yayınları daha iyi hale getirmek, bu işi daha iyi yapmak, belki bir sonraki ihalede pazarı, havuzu büyütmek için çalışmak yerine şey veriştiriliyor yayıncı. İşte yayıncı böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Memnun değilseniz bozun, başka yayıncı bulun. Onu da yapamıyorlar. Çünkü Türkiye'de böyle bir sübvanse etme durumu da vardı. İşte 3 yıl önce yapılan anlaşmada. Yani bu yayın hakları şişirilmişti açıkçası. Katar sermayesi sayesinde. İşte 500 milyon dolara çıkmıştı. Tabii o şişen pazarı küçülttüler. Önce döviz ayarlaması yaptılar. Döviz kurunu ayarlama yaptılar. Sonra düşürdüler yani. Neredeyse yarısına düşmüştür durumda herhalde. Şu anda bir yıllık ödenen meblağ. Yani işte bu yayıncıyla böyle bir itişme kapışma var mesela. Halbuki çok önemli bir iş ortağı dediğim gibi. Yani onunla memnun olmadığınız şeyler mi var? Gidin oturun konuşun. Bu böyle maç sonrası mikrofonlara çıkıp veriştirmekle olacak bir şey değil ki.
Ya da evet, işte daha çok bir dedikodu ortamı halinde tam devam ediyor.
Tam öyle. Mesela şu anda Fransa'da büyük bir yayın krizi yaşanıyor. Çünkü Fransa'ya bir yıllar sonra bir çok yeni bir yayıncı girdi ve ana yayıncı oldu. Orada yıllardır Canal Plus yayıncıdır. 35 senedir, hatta daha fazla. Onları devre dışı bırakan bir yayıncı girdi. Mediapro diye bir İspanyol, Çin İspanyol şirketi şimdi. Ne oldu? Covid falan, yapamadılar işi ve çıkıyorlar. Ya daha 3. ayların, 4. aylarında şirket iflas etti. Çıkıyor. Ne oldu? Yayın pazarı düşüyor mesela. Yani çok önemli bir iş ortağını kaybediyor Fransız kulüpleri. İşte çok kızdılar, protesto ettiler. Yapacak bir şey yok. Adam, şirket biz ödeyemiyoruz diyor. Ve pazardan çıkıyor. Şimdi yerine muhtemelen oranın tarihi yayıncısı Canal Plus geçecek. Ama çok daha az para ödeyecek muhtemelen. Ve kulüplerin gelirleri düşecek. Yani dün okuduğum bir röportaja göre mesela işte oyuncu satmak, maaşları düşürmek, bir çözüm bulmak zorundalar. Yani sonrası çok kötü gözüküyor bundan sonrası bir süre için. Yani Türkiye'de de böyle bir durum, ama Türkiye'de ne oluyor? Kulüpler kötü duruma düştüğünde devlete sarılıyorlar. Ne olsun işte, vergi borçlarımızı sil ya da verginin faizini sil. Devlet bankasından kredi ver. Banka yapılandırması yap. Aynen buraya devam, bu sisteme. İşte sürekli şey okuyoruz. Sanıyorum bir bankalarla anlaşması var kulüplerin. Çünkü 20 milyar TL'lik borçları var herhalde Süper Lig kulüplerine. Çok ciddi bir borçları var. Bunun herhalde ana para ödemesi mi? Ödemesinde bir 2 yıllık yeni süre kazandılar. Yani vade uzamış durumda. Herhalde bununla ilgili bir karar alındı. Ama yani bu Türkiye'deki kulüplerin, ağırlıklı da büyük kulüplerin sırtındaki borç yükünü bir de kamuya, yani neredeyse tamamen atmak isteseler atacaklar yani. Zaten kamunun üzerinde bence bu kulüpler bir yük. Kendi taraftarlarından değil, yani tüm futbolla ilgilenmeyen herkesten bunun karşılığını almak gibi bir niyetleri var. Yani vergi silmek ne demek? Bana ne işte Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin vergisinde? Yani statlarının sahibi değildi değil. İşte statları için ne? Mesela arazi olsa statları için de değil. Tesis yapmak için ucuz arazi alıyorlar mesela. Şehrin iyi bir yerinde. Ne yapayım işte Fenerbahçe'ye salon yaptıracaksa? Bizi Türkiye'nin geneli niye ilgilendirsin? İşte Galatasaray'ın vergi borçları. Bizi niye ilgilendirsin? El koyun kulübün tesislerine ne varsa elinde. Alın vergisini. Yine bu Fransa ile ilgili örnek mesela. Şimdi kulüpler çok zor durumda. Ne denir? Şeylerin, kulüplerin ödediği vergilerden indirim istiyorlar. İşte demiş ki bu işte bakan federasyondan yetkili. Yani eğer indirim yapmamızı istiyorsanız kulüplerine fedakarlık etmesi lazım. Mesela maaşları 1 euro düşürürlerse biz de 1 euro belki orada bir kolaylık gösteririz demiş vergiler konusunda. Yani Türkiye'deki kulüpler fedakarlık da beklemiyorlar maalesef. Üstelik yani sahadaki durum da pek parlak değil biliyoruz. Yani şu anda bir belki de son 10 yılın 15 yılın en kötü dönemindeyiz. Bir takım böyle bir düşe kalka devam ediyor ama işte Avrupa Ligi'nde C Ligi'ne düştü. Avrupa Şampiyonası'nı ne yapacak bilmiyoruz. Kulüpler seviyesinde de paldır küldür gidiyoruz. Yani yılı bitirdik. Yeni yılda hiç Türk takımı yok Avrupa Kupalarında. Sanıyorum 13-14 yıl ilk defa oluyor bu.
Evet ben de onu soracaktım.
İlk defa.
Yani daha öncesini hatırlamıyorum bile artık.
Ben üzüldüğümü söylersem yalan söylemiş olurum. futbol maçları çok milliyetçiliği Türkiye'de öyle yükselten bir şey haline geliyor. Çok milli bir davaya çevriliyor ya basitçe bir maçtan çıkma halinden. O yüzden çok şey değilim. Ne derler? Üzüntülü değilim bu konuda.
Ya kulüp tarafında aslında o şey çok kalmamıştı. Eskiden hani her Avrupa maçı böyle milli bir dava gibi gözüküyordu. Biraz
yani bu aralar Yunanistan'la özellikle yaşanan maçlarda falan çok sık oldu. Çünkü devletler arası rekabet var falan filan. Tatsız oluyordu yani.
Ona bir şey buluruz canım. Hemen bir Fransa, Yunanistan falan hani merak etmeyen Yunanistan olmasa da
birleştirici bir güç bulunur. Evet.
Bir hedef bulunur yani.
O hedef evet.
Ve sağda da durum kötü. Yani şimdi işte yabancı karar alınıyor değil mi? 6 yıldır var. Çok yabancı olacağız. Avrupa'da başarılı olacağız. Öyle bir şey yok. Çok kötüler yani. Hani Türkiye'deki çekişme tamam. Hani o bir nebze ama hani sonuçta bir uluslararası yere bakıyoruz. Bu şey değişmişti yani değil mi? Bu işte 85 öncesi, 90 öncesi bu yani. Sadece Türkiye'deki kendi aramızdaki çekişmeye bakalım. Bu hava değişmişti diye düşünüyorum bir şekilde.
Evet. Yani ya,
uluslararası başarı önemliydi.
Yani Galatasaray'ın işte uluslararası başarıları da ön plandaydı birazcık. Ve farklı bir çizgi izleniyordu ama şimdi ondan da düşmüş vaziyette yani.
Tabii yani Galatasaray 1984'te Jupp Derweil'i Alman bir takımının müstafi teknik direktörünü getirirken hedef oydu. Yani sadece Türkiye'de değil evet o zaman Galatasaray uzun yıllarda şampiyon olamıyordu. 11 yıldızını diyorum. Hatta 3 yıl daha beklediler. Ama şeyi koymuşlar. Yani önce Türkiye sonra Avrupa. Böyle bir hedef koymuşlardı. Yani 15 yılda da işte Avrupa'da kupa alacak düzeye geldiler. Yani öyle 2-3 yılda olmadı ama öyle bir de o zaman yöneticileri öyleydi çünkü. Yönetici dediğim yani yönetim kuruluna seçilen kişiler. Onu düşünüyorlardı. Uzun bir hedef koydular. İşte yavaş yavaş mesela Galatasaray da o çizgiden çıktı. 2000'den sonra böyle bir kademeli iniş gördük. Şimdi mesela böyle bir hedef yok. Yani son yıllarda zaten herhalde son 5-6 yıldır mesela Galatasaray üzerinde Avrupa Kupası'nın rezalet Galatasaray. Normalde açık ara en başarılı takımdır. Yani tüm zamanların 65 yılın Avrupa sıralaması yapıldığında Galatasaray işte ilk 30-28 oralardaydı. Şimdi yavaş yavaş düşüyormuş yani mesela Galatasaray. Her sene çok kötü sonuç aldığı için Avrupa'da. Oradan yani 25'ten 30'un dışına çıktı mesela. Ve hani bilançoya baktığınızda da işte galibiyet mağlubiyet yüzdesi ve işte gol averajı falan çok kötüleşti son yıllarda. çok kötü sonuçlar alıyor. Yani oradaki başarısızlık da çok önemli değilmiş gibi düşünülüyor yani.
Evet yani, kurumsal olarak bakılmadığı için biraz önce verdiğin Yup Derbel örneği ve altyapının güçlendirilmesi gibi uzun vadeli orta hatta uzun vadeli hedeflerin öngörülmesi öngörülmediği için esas itibariyle işte şu oyuncu yanlış antrenör yanlış adam soktu. Yanlış oyuncuyu soktu. Böyle olmaz filan şeklinde bir çok yüzeyel bir eleştiri düzeyi olduğu için de çok zor yani.
Ve işte sosyal medya, kulüp yöneticileri, gördüğüm kadarıyla yorumcular falan da tamamen şeye takılmış durumdalar. Hakemler kötü. Yani o sanki sebebi o yani. Sağdaki kötü oyunun falan sebebi hakemlermiş gibi. Yani ben hakemlerin hata yaptığını görüyorum özet görüntülerde. Yani böyle tüm maç pek izleyemiyorum artık Türkiye'den. Ama özetlere bakıyorum. Ama yani hani oyuncular, takımlar yani hakem dışındaki öğeleri hiç hata yapmıyor mu Türk futbolunun? Çok yapıyor, çok hata var. Garip bir bahaneye sığınma oluyor ve gördüğüm kadarıyla şey de felaket. Yani bu konvansiyonel medya döneminde artık berbat hale gelmişti. Yani futbolu televizyonda yorumlayanlar, gazetede yazanlar, bunlar çok kötüydü. Bu şimdi de dijital medya dönemi işte, YouTube falan. Ya orası da çok kötü. Yani o eski çünkü şeydeki tipler bu sefer YouTube'a falan geçtiler. O alanı işgal ettiler. İşte televizyon kanallarındaki. Ve berbat yorumlar yapıyorlar. Yani işte merkezinde hakem olan, işte yabancı hakem getirelim, hakemleri yollayalım falan. Yani sizi yollayalım, yabancı yorumcu getirelim o zaman madem böyle yorumlayacaksınız. Yani benim dinlediğim bir analiz programı var ve saha için yorumlamaya çalışan bir program o. Çalışan değil, onu yorumlayan yani orayla sınırlı kalmaya çalışan iki genç yorumcu var. Sinan Yılmaz ve Bülent Kalafat. Hani benden daha da gençler. Onlar hakikaten saha için yorumlu. Bir tek onu sabredebiliyorum. Mümkün değil. Diğerlerini izleyemiyorum. Yani izlenecek gibi değil. Çünkü zaten hani acayip bir takım kayırma var, büyük takım kayırma. İşte herkes Beşiktaşlı'yı, Fenerbahçeli'yi, Galatasaraylı'yı kayırma peşinde. Bir de şey, hakem kötü. Şey bu. Yani şu demeye getiriyor, ben bu oyunu analiz edemeyecek kadar beceriksizim. Ben de bari hakemle idare edeyim falan demek bu yani.
Evet, bu senin söylediğin çok şaşırtıcı. Çünkü siyaset ortamında fevkalade yüksek bir seviye varken bu futbol spor yorumculuğunda böyle olması insanı üzüyor. Evet.
İşte evet, her şey birbirine paralel sonuçta. Yani ne zaman konuşmuştuk onu? Futbol bir ülkedeki durumun mikrokozmosudur. Hatta dünya için, dünya için de böyle. Gerçekten öyle. Yani ülkedeki durum neyse herhalde o sporun hele ön plana çıkan dalına o ülkede yansıyor. Bunu öyle söylemek lazım.
Ben de işte, buna kuvvetle yani katılıyorum.
Bir şekilde hani işte şeye sportif katkınız yok. Mali katkınız yok. Değil mi? Yani bir de mali olarak zarar işte bu kulüpler. Zarar ettikleri için zararı da hani Türkiye'deki herkese üretme peşindeler. Yani son onunla bitireyim. Mesela hep her ülkede bu o ülkenin ligi şöyle açıklama yapar. İşte bu yıl kulüplerimiz ülkeye vergi olarak İşte 2 milyar, 3 milyar katkıda bulundular. Yani yanılmıyorsam mesela Premier Lig kulüplerinin İngiltere'de yıllık vergi katkısı 3 milyar sterlin. 3 milyar sterlin vergi veriyorlar. Yani Türkiye'de soralım bakalım. Türk kulüpleri ne kadar vergi veriyor? Yani kurumlar vergisinden muaflar, zaten zarar ediyorlar. Yani zarar eden bir kurum vergi veremez ama yani kurdukları şirket de vergiden muaf. Bir de işte futbolcu ücretleri üzerinden alınan vergiyi de geçen sene arttırmışlardı ama galiba yine %15 şu anda. %15 en az vergi ödeyen grup.
Spor kulüpleri vergiden muaf mı? Şirket olanlar dahil.
Çünkü spor kulüpleri dernek ya aslında. Ve öyle mi? Bunlar tabii kamu yerine dernek futbol.
Ama borsada falan nasıl yer alıyorlar?
Çünkü şöyle, bu spor kulüplerinin kurduğu sportif AŞ'ler var. Ama onlar da zarar. Onlar da zarar. Hem muaflar mı? zaten zarardalar. O kadar kötü yönetiliyorlar ki. Yani hem de feci zarardalar. Yani öz kaynaktan yiyorlar. Felaket yani. Sermayeleri eksi durumda falan yani. Bu durumda şirketler. Hani şey olsa da vergi verecek halleri yok kötü yönetildikleri için. Ya böyle bir katkıları da yok.
Evet, ama hepsinin başında da gayet tanınmış, ünlü, en çok zengin iş adamları, iş insanları var. Ama
işte
öyle olmuyor demek.
Tanınmış olmak bu alanda ya da herhangi bir alanda işi çok iyi yapmayı gerektirmiyor maalesef. Çünkü yapamadıklarını görüyoruz.
Evet.
Yani çok bir garip bir açımıza girmiş durumda. Futbolda evet. Maalesef.
Yıl sonunu çok parlak bir şekilde kapatamadık spor dalında da görüşmelerde. Peki Alp, başka bir şey eklemek istediğin bir şey yoksa kapatabiliriz programı herhalde.
Şu an yok. Biz evet yılın da sonu değil mi? Gelecek evet. Hafta herhalde 1 Ocak'ta yayınımız yok diye tahmin ediyorum.
Yok evet.
Yok. Şimdiden size ve tüm açıklarda dinleyicilerine de İyi yıllar diliyorum. Umarım 2021 her alanda 2020'den daha iyi olur. Öyle dileyelim.
Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler.
Biz de sana diliyoruz öyle. Hoşçakal.
Yeni yılda görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Alp Ulagay'la Spor. Thank you.